Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 27.
Bense önce kim bilir neden çok sıkıldım dedi Anna Sergeyevna. Hatta dışarı gitme tasarıları kurdum. Şaşılacak şey. Geçti sonra. Arkadaşınız Arkadi geldi. Ben de özel rolümü yeniden oynamaya başladım. Nedir o? Sorabilir miyim? Teyze, dadı, anne rolü. Hangi adı verirseniz verin. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Biliyor musunuz? Sizin Arkadi ile olan yakın dostluğunuzu anlamıyordum. Onu silik bir insan diye düşünüyordum daha çok. Ama sonra daha iyi tanıdım ve zekasını anladım. Ama ne olursa olsun genç o, genç. Sizin benim gibi değil Yevgeni Vasilyiç. Sizin yanınızda eskisi gibi utanıp sıkılıyor mu gene diye sordu Bazarov. Nasıl? Eskiden diye söze başladı Anna Sergeyevna. Fakat bir an düşündükten sonra şöyle sürdürdü sözlerini. Şimdi daha güveni var. Konuşuyor benimle. Eskiden kaçardı benden. Gerçekte ben de onun arkadaşlığını aramazdım. Daha çok Katya'nın arkadaşı. Bazarov'un canı sıkıldı. Kadın olsun da yalan söylemesin diye düşündü. Sizden kaçtığını söylüyorsunuz dedi yüksek sesle ve soğuk bir gülümseyişle. Ama size aşık olduğunu biliyorsunuz herhalde değil mi? Ne? O da mı? Sözleri çıktı Anna Sergeyevna'nın ağzından. O da diye tekrarlayarak eğildi Bazarov. Bilmediğinize inanamam. Size yeni bir şey mi söylemiş oldum? Anna Sergeyevna gözlerini yere indirdi. Yanılıyorsunuz Yevgeni Vasilyiç. Sanmıyorum ama belki de bunu söylememem gerekirdi. Sen de beni bir daha enayi yerine koyma diye ekledi içinden. Neden söylemeyecekmişsiniz? Ama siz bunda da sanırım ki bir anlık bir izlenime aşırı bir anlam vermeye çalışıyorsunuz. Sizde abartma eğilimi olduğundan kuşkulanmaya başlıyorum. Değiştirelim konuyu Anna Sergeyevna. Neden değiştirecekmişiz? Dedi kadın. Ama gene de başka bir yön verdi konuşmaya. Gerçi geçmişin unutulduğunu ona söylemiş, kendisini de buna inandırmıştı ama gene de huzursuzluk duyuyordu onun yanında. Onunla en basit konular üzerinde dururken, şakalaşırken bile sıkıldığını, hafif bir korku duyduğunu anlıyordu. Denizde, gemideki insanlar da ayakları karada imişçesine üzüntüsüz konuşup gülüşürler. Ama en küçük bir aksama, beklenmedik hafif bir belirti olsun, o anda bütün yüzlerde bir kaygı, var olan bir tehlikenin, var olan bilincini saran bir telaş belir verir. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la konuşması pek uzun sürmedi. Genç kadın kendi düşüncelerine dalmaya, dalgınca karşılıklar vermeye başladı. Sonunda salona geçmelerini önerdi. Orada prenses ile Katya'yı buldular. Evin sahibi hanım, peki Arkadi Nikolayevich nerede diye sordu. Bir saatten beri ortalıkta görünmediğini öğrenerek onu araması için bir uşak gönderdi. Çarçabuk bulunmadı Arkadi. Bahçenin en ıssız köşesine kaçmış, çenesi ellerine dayalı, düşünceler içinde oturuyordu. Düşünceleri derindi, ciddiydi ama üzüntülü değildi. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la baş başa olduğunu biliyordu ama eskisi gibi kıskançlık duymuyordu. Tam tersine yüzü yavaş yavaş aydınlanıyordu. Sanki bir şeye şaşıyor, seviniyor, bir karara varıyordu. Bayan Odintsov'un kocası yeniliklerden hoşlanmazdı ama ince bir beğeniyle yapılan belli bir takım gösterileri hoşgörüyle karşılardı ve bunun sonucu olarak da limonlukla göl arasındaki açıklıkta Rus tuğlasından Yunan revakları uslubunda bir yapı yaptırmıştı. Bu revakın ya da galerinin arka düz duvarı boyunca Odintsov'un Avrupa'dan ısmarladığı kurduğu yontular için altın iş hazırlanmıştı. Bu yontular yalnızlığı, susmayı, düşünceyi, üzgünlüğü, tevazuyu, duygulanmayı simgeleyecekti. Bunlardan biri susma tanrıçası bir parmağı dudaklarında yeni getirilmiş ve yerine konulmuştu. Fakat daha o gün çiftlikteki oğlanlar burnunu kırmışlardı yontunun ve oranın sıvacısı bunu eskisinden iki kat daha güzel yapmayı üzerine aldı ise de Odintsov tanrıçayı oradan kaldırmalarını buyurmuştu. Böylece tanrıça çiftlik ambarının bir köşesinde sürgün bulmuştu kendini. Orada köylü kadınlara uğursuzluk kaynağı olarak yıllarca korku salıp kalmıştı. Revak'ın ön yüzü çoktan gür fundalarla örtülmüştü. Koyu yeşilin altından ancak sütun başlıkları görünüyordu. Revak'ın içi öleyim bile serin olurdu. Orada bir yılan gördüğünden beri Anna Sergeyevna içeri girmekten hoşlanmaz olmuştu. Ama Katya sık sık gelir ve nişlerden birinin altındaki taş sıraya otururdu. Burada serin gölgelikte kitap okur, iş işler ya da belki hepimizin yakın olduğumuz katıksız sessizliğin ve sezgimizde yatan güzelliğin heyecanına, içimizde ve çevremizde durmadan akıp giden yaşamın suskun algısına bırakırdı kendini. Bazarov'un geldiğinin ertesi günü Katya sevdiği o sırada oturuyordu. Arkady de gene yanında oturuyordu. Arkady rica etmişti kendisiyle Revek'a gelmesini ondan. Öğle yemeğinden aşağı yukarı bir saat önceydi. Nemli sabah gününün sıcağına bırakmıştı artık yerini. Arkady'nin yüzü bir gün önceki gibiydi aynı. Katya ise düşünceli görünüyordu. Çaydan hemen sonra ablası onu çalışma odasına çağırmış, bir takım okşayıcı sözlerden sonra, bunlar her zaman korku verirdi Katya'ya daha çok, Arkady'ye karşı davranışında daha temkinli olmasını, özellikle ıssız yerlerde onunla konuşmaktan kaçınmasını öğütlemişti. Dediğine göre bu durum teyzesinin ve bütün evdekilerin dikkatini çekmiş bulunuyordu. Anna Sergeyevna bir akşam önce de sinirliydi ve Katya sanki kötü bir şey yapmış gibi rahatsızlık duyuyordu. Bundan ötürü Arkady'nin ricasını kabul ederken kendi kendine "bu son" demişti. "Katerina Sergeyevna" diye söze başladı Arkady, bir çeşit utangaçlıkla karışık bir serbestlikle. "Bir çatı altında bulunmak şerefini kazandığımdan beri sizinle birçok konu üzerinde tartıştık. Yalnız çok önemli bir konu var ki benim için bugüne değin dokunmadım ona. Dün dediniz ki buraya geldiğimden beri değişmişim" diye sürdürdü sözlerini, yüzünde Katya'nın soran bakışını yakalayıp bundan kaçınarak. "Gerçekten de birçok bakımdan büyük bir değişme oldu bende. Ve başka herkesten iyi siz bilirsiniz, siz bilirsiniz bunu. Çünkü ben bu değişikliği yalnız size borçluyum." "Ben mi? Bana mı?" diye kekeledi Katya. "Ben artık buraya gelişimdeki o kendini beğenmiş çocuk değilim" diye ekledi Arkady. "22 yaşıma boşuna basmadım. Evet, gene yararlı bir insan olmak, bütün gücümü gerçeği bulmaya adamak istiyorum. Ama artık ülkümü eskiden aradığım yerde aramıyorum. Şimdi anlıyorum çok yakınımda olduğunu. Bugüne değin kendimi anlamadım ben. Gücümü aşan ödevler aldım üstüme. Gözlerim kısa bir süre önce açıldı, İçimde uyanan bir duygu sayesinde. Açıkça anlatamıyorum kendimi ama umarım ki siz beni anlayacaksınız." Katya hiç karşılık vermiyordu. Ama artık Arkady'ye bakmıyordu da. "İnanıyorum ki" diye yeniden başladı Arkady, bu kez daha heyecanlı bir sesle, başının üstünde bir kayın ağacının yaprakları arasında bir ispinoz ötüp duruyordu. "İnanıyorum ki şeye karşı içten olmak her namuslu insanın görevidir. O insanlara, kısacası kendine yakın bulduğu kimselere karşı ve bu yüzden ben niyetim..." Arkady'in burada gücü kesildi. İpin ucunu kaybetti, şaşırdı, bir süre susmak zorunda kaldı. Katya hala gözlerini kaldırmıyordu. Hem bütün bu sözlerin nereye varacağını anlamamış, hem de bir şeyler bekliyor gibi görünüyordu. Arkady gene kendini toplayarak, "Sanırım ki sizi şaşırtacağım" dedi. "Bütün bunlar benim duygularım bir bakıma sizinle ilgili. Beni dün yeterince ciddi olmamakla suçlamanız aklımdan çıkmıyor." Arkady bir bataklıkta yüzüyor, her adımda gittikçe battığını anlayan ama gene de karşı yakayı bulmak için daha tez davranarak acele eden birine benziyordu sözünü sürdürürken. "Gençler artık hak etmedikleri zamanda hala böyle suçlandırılırlar sık sık. Kendime daha çok güvenim olsaydı..." "Yardım et bana, neden yardım etmiyorsun?" diyordu içinden umutsuzca ama Katya hala başı önünde duruyordu. "Umut edebilseydim..." O anda Anna Sergeyevna'nın pürüzsüz sesi çınladı. "Söylediğinize güvenebilseydim..." Arkady hemen sustu ve Katya sapsarı oldu. Revak'ı örten fundaların önünden bir patika geçiyordu. Anna Sergeyevna Bazarov'la birlikte o yoldan yürüyordu. Katya ile Arkady onları göremiyorlardı ama ne konuştuklarını tek tek duyuyorlardı. Giysilerinin hışırtısını, hatta soluklarını bile. Birkaç adım daha attıktan sonra tam Revak'ın önünde durdular, sanki bile bile. "Görüyorsunuz ya," diye sürdürdü sözlerini Anna Sergeyevna, "ikimiz de yanılmışız. İkimiz de artık ilk gençlik yıllarımızı geride bıraktık. Özellikle ben. Yaşamın ne olduğunu anladık. Yorgunuz ikimiz de. Neden saklayalım? Akıllıyız. Birbirimizle ilgilendik. İkimizde de merak uyandı. Ve sonra ben tükendim, dedi Bazarov. Pek iyi biliyorsunuz ki anlaşmazlığımızın nedeni o değil. Ama ne olursa olsun birbirimize ihtiyacımız yokmuş. Başlıca neden bu. Biz birbirimize çok benziyorduk. Bunu başlangıçta anlayamadık. Arkady ise öte yandan... Bazarov, ona ihtiyacınız var mı? Diye sordu. Yeter Yevgeni Vasilyiç. Onun bana ilgisiz olmadığını söylüyorsunuz. Benden hoşlanıyor gibi geldi bana da hep. Onun teyzesi yerinde olduğumu biliyorum. Ama sizden saklamak istemiyorum. Onu daha sık düşünmeye başladım. Bir çeşit tat buldum onun gençlik duygularında. Çekicilik sözü kullanılır bu gibi durumlarda daha çok, diye onun sözünü kesti Bazarov. Fakat boğuk sesinde öfke ve üzüntü vardı. Dün Arkady benden bir şeyler sakladı. Ne sizden ne de kardeşinizden söz etti. Önemli bir belirti bu. Katya ile kardeş gibi, dedi Anna Sergeyevna. Onun böyle olmasından hoşlanıyorum. Ama bunca yakın arkadaş olmalarına göz yummamalıydım belki de. Bu ablanın sözleri mi? Diye sordu Bazarov. Elbette, ama niçin duruyoruz burada? Yürüyelim. Ne garip bir konuşma bu bizimki, değil mi? Sizinle böyle konuşabileceğime hiç inanmazdım. Biliyorsunuz sizden korkuyorum. Ama gene de güveniyorum size. Çünkü gerçekten iyi bir insansınız. Önce hiç de iyi değilim. Sonra da hiçbir anlamım yok artık gözünüzde. Beni iyi görmeniz de işte bu yüzden. Bir ölünün başına çelenk koymaya benziyor bu. Yevgeni Vasilyiç elimizde değil, diye bir söze başladı Anna Sergeyevna. Fakat rüzgar yaprakları hışırdattı ve onun sözlerini aldı götürdü. Elbette özgürsünüz, dediği duyuldu Bazarov'un bir sessizlikten sonra. Ama sonu gitti sözün, ayak sesleri gene ve her şey sessizliğe gömüldü. Arkady Katya'ya döndü. Genç kız aynı durumda oturuyordu, ancak başı daha da eğikti şimdi. Katerina Sergeyevna, dedi titrek bir sesle Arkady ve ellerini ovuşturdu. Sizi sonsuzca seviyorum. Dönülmez bundan ve yalnız sizi seviyorum. Bunu söylemeye çalıştım size. Düşüncenizi öğrenmek, benimle evlenmenizi rica etmek istiyorum. Gerçi zengin değilim ama her fedakarlığı yapmaya hazırım. Bana karşılık vermiyor musunuz? Bana inanmıyor musunuz? Ama şu son günleri düşünün bir. Artık inanmalısınız ki başka her şey, anlayın beni, başka her şey hiçbiriniz bırakmadan eridi gitti çoktandır. Yüzüme bakın, bir tek söz söyleyin bana. Seviyorum, sizi seviyorum, inanın bana. Katya ciddi, parlayan gözlerle baktı Arkady'ye ve uzun bir düşünceli duruştan sonra hafif bir gülümsemeyle mırıldandı. Evet. Arkady yerinden fırladı. Evet, evet dediniz Katerina Sergeyevna. Ne anlama geliyor bu? Sizi sevdiğime inandığınızı, bana inandığınızı mı gösteriyor? Yoksa cesaret edemiyorum sözümü bitirmeye. Evet diye tekrarladı Katya. Bu kez anladı onu Arkady. Onun iri güzel ellerini tuttu ve mutluluktan soluğu kesilmiş göğsüne bastırdı. Ayakta güçlükle duruyordu. Katya, Katya diye tekrarlıyordu. Katya ise gözyaşlarına sessizce gülerek çocuk gibi ağlıyordu. Sevdiğinin gözlerinde böylesi gözyaşlarını görmemiş olan anlayamaz mutluluğun buncasını. Yürek minnettarlık ve coşku ile erirken. Ertesi sabah erken Anna Sergeyevna Bazarov'a çalışma odasına gelmesini rica eden bir haber gönderdi. Gelince de gülmeye çalışarak katlanmış bir kağıt uzattı ona. Arkady'in bir mektubu idi bu. Ondan kız kardeşini istiyordu. Bazarov mektubu gözden geçirdi. O an içinde uyanan sevinci gizlemek için kendini zor tuttu. Demek öyle, dedi. Oysa dün onun Katerina Sergeyevna'yı kardeşçe sevdiğini söylüyordunuz. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siz ne dersiniz, diye sordu Anna Sergeyevna gülmesini sürdürerek. Bence, diye karşılık verdi Bazarov. İçinde neşeden başka bir duygu yoktu. Onun gibi gülmek istemiyordu ama gene de güldü. Bence genç çifte mutluluk dilemeniz gerekiyor. Her bakımdan iyi bir kısmet. Kirsana oldukça zengindir. Tek çocuk. Babası da iyi bir adamdır. Engel olmaz bu işe. Anna Sergeyevna odada 3 aşağı 5 yukarı dolaşıyordu. Yüzü bir kızarıyor, bir soluyordu. Öyle mi dersiniz, dedi. Neden olmasın? Hiçbir engel görmüyorum. Katya için seviniyorum. ve Arkadiy Nikolayevich için. Elbet babasının ne diyeceğini bekleyeceğim. Arkadiy'i göndereceğim ona. Açıkçası dün size ikimizin de artık yaşlı insanlar olduğumuzu söylerken haklıymışım. Nasıl da gözümden kaçtı, hala şaşıyorum. Anna Sergeyevna gene gülmeye başladı ve çarçabuk başını öte yana çevirdi. Gençler çok kurnaz son zamanlarda, dedi Bazarov ve o da güldü. Kısa bir sessizlikten sonra Allah'a ısmarladık diye söze başladı.
Ayrım sonu.